Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt 1 1300-1600 Yılları Sayfa 369 17. Kaset B100'ü Osmanlı İmparatorluğu'ndan karabiber ithalatı 1571'de 409 ve 1573'te 707 denk gibi önemsiz ölçülerdeydi. Kaldı ki 1580'de bu düzeylerin de çok altına inilmiş bulunuyordu. Güneyden Macaristan'a oldukça büyük miktarlarda getirtilen pamuklu ürünler ise yerel olarak tüketiliyor. Dolayısıyla tekrar daha batıya ihraç edilmiyordu. Tablo 62. Buda ve Peşte iskelelerindeki toplam tekstil ithalatı. Yünlüler. Çuha, parantez içinde yünlü kumaş, 1571'de 35 denk, 1573'te 51 denk, 1580'de 32 denkten fazla. Keçe kumaş, parantez içinde aba. 1571'de 12 denk, 1573'te 13 denk, 1580'de 31 denk, parantez içinde soru işareti. Kebe, parantez içinde cübbeler, 1571'de 89 denkten fazla, 1573'te 10 denkten fazla, 1580'de 2 denkten fazla. Aba, parantez içinde cübbeler, 1571'de 24 denk, 1573'te 50 denk. Yanbolu kebesi, 1571'de 25 denkten fazla, 1573'te 4 denk. Tirnovo kebesi, 1571'de 3 denk, parantez içinde soru işareti. Sof, 1580'de 1 denk. Halı, kilim, 1571'de 3 denkten fazla, 1573'te 900 parça, 1580'de 44 deste. Pamuklu ürünler. Pamuk, 1571'de 43 denk, 1573'te 11 denk, 1580'de 3 denk. Kirbas, parantez içinde bez, 1571'de 56 denkten fazla, 1573'te 22 denkten fazla, 1580'de 1 denk. Pamuk ipliği, 1571'de 23 denk. Bogası, 1571'de 17 denk, 1573'te 83 denk, 1580'de 32 denkten fazla. Müslim, parantez içinde dülbent, 1573'te 15 denk, parantez içinde soru işareti. Keten, 1571'de 45 denk, 1573'te 54 denk, 1580'de 59 denkten fazla. Bürümcük, 1580'de 4 top. Kaynak, Fekete ve Kaldinagi 1962, Barkan 1943. Görülen o ki ipekli ve pamuklu kumaşlar ile halı ve kilimler de dahil olmak üzere Doğu emtiyası ihracatı Habsburg topraklarına yönelik Macar transit ticaretinde önemli bir yer tutmamaktaydı. Herhalde Buda ve Peşte'ye yapılan ithalatın büyük bölümü Osmanlı askeri personeli ile küçük Müslüman yerleşimlerinin ihtiyacını karşılıyordu. Tablo 63. Estergom ve Buda'da Habsburg topraklarından yapılan tekstil ithalatı ve vergilendirilmesi. Akçe olarak. Yünlü kumaş. Bir balya iskarlat. Parantez içinde 100 çehle. Gümrük vergileri 200. Bir balya iskarlat. Parantez içinde 80 çehle. Gümrük vergileri 100 akçe. Grane. Gümrük vergileri dira başına 12 akçe. Dimi. Pastav başına 25 akçe gümrük vergisi. Linç, parantez içinde linç soru işareti desplum, denk başına 500 akçe gümrük vergisi. Portekiz, denk başına 250 akçe gümrük vergisi. Linç, parantez içinde linç soru işareti keteni, koçi başına 150 akçe gümrük vergisi. Londra, pastav başına 50 akçe gümrük vergisi. Braslavi, parantez içinde Breslau'dan, ithalat 1571'de 1309 pastav, 1573'te ithalat 713 pastav, 1580'de ithalat 2 denk. Denk başına 150 akçe gümrük vergisi. Karzıya, 1571'de ithalat 112 pastav, 1573'te ithalat 313 pastav. İgler, parantez içinde İglau'dan, soru işareti. 1571'de ithalat 915 pastav, 1573'te ithalat 128 pasta. Norimbergi, parantez içinde Nürnberg. 1571'de ithalat 217 pasta. 1573'te ithalat 25 pasta. Kisniçe, 1571'de ithalat 609 pasta. 1573'te ithalat 10 pasta. 1580'de ithalat 165 pasta. Parantez içinde soru işareti. Asterhal Süvek. Parantez içinde Macarlara özgü bir tür başlık. 1571'de ithalat 119.325 adet. 1573'te ithalat 78.000 adet. 1580'de ithalat 3.350 fuçi. Her 100 taneden 25 akçe gümrük vergisi. Not. 100 çehle eşittir 50 endaze. Parantez içinde dira. Eşittir 39 metre. Bir denk eşittir yarım at yükü. Bir pastav eşittir bir balya. Kaynak Fekete ve Kaldinagi 1962, Barkan 1943. Macaristan'ın Avusturya ile ticaretinin başlıca transit merkezi Vach'tı. İlkbaharda Vach'tan ya boş ya da kaya tuzu yüklü olarak yola çıkan arabalar, batı ürünleriyle özellikle Breslau'nun, Nürnberg'in, Languedoc'un ve batıdaki diğer dokumacılık merkezlerinin yünlü kumaşlarıyla geri dönerlerdi. Avusturya'ya yapılan ihracatın önemli kalemlerinden olan Transilvanya tuzu, Maroş ve Tisza nehirleri üzerinde teknelerle taşınıp Tibel'deki iskeleye getirilir ve orada depolanırdı. Avusturya'dan büyük çapta ithalat, yünlülerin yanı sıra Macarların giydiği Asterhal denen özel bir başlıktan, bir de buradan daha ötelere, Balkanlara ve Anadolu'ya sevk edilen bıçaklardan oluşuyordu. Defterlerde Londra veya Londrina diye geçen kumaş aslında Languedoc'ta imal edilen bir İngiliz yünlüsü taklidiydi. Iskarlat ve Karzia, parantez içinde Karatsiya gibi halkça rağbette kumaş türleri de Vach üzerinden ithal ediliyordu. Hayvan yetiştiriciliği ve ihracatı Osmanlılar gelmeden çok önce de Macar ekonomisi açısından önem taşıyordu. 16. yüzyılda Macaristan'ın batı ülkeleriyle ticaretinin %50-60 kadarı canlı hayvanlardan, %30 kadarı da tekstil ürünlerinden oluşmaktaydı. Macaristan'ın Osmanlılar tarafından işgal edilmesi, bir iddiaya göre Almanya ve İtalya'ya büyükbaş hayvan ihracında keskin bir düşüşe yol açmak suretiyle bu ülkelerdeki et fiyatlarını büyük ölçüde artmasına ve genel olarak ekonomilerine zarar vermesine yol açmıştır. Ancak daha yakın zamanda yapılan bazı çalışmalar bu varsayımın kaynakların yanlış yorumlanmasından doğduğunu ortaya koymaktadır. Aslında sığır ihracatı eskiden olduğu gibi Osmanlı döneminde de Macaristan'ın başlıca gelir kaynakları arasında yer almaya devam ediyordu. Vach kentine ait Osmanlı gümrük defterlerine göre Haziran 1560 ile Nisan 1562 arasında Avusturya'ya 100.000'in biraz üzerinde sığır ihraç edilmiş ve bundan Osmanlı hazinesi gümrük vergisi olarak 1.177.377 akça ya da yaklaşık 20.000 altın gelir sağlamıştı. 1580'de Viyana'ya 75.000 öküz, 1584'te de İtalya piyasası için Zara'ya 9.000 baş sığır ihraç edilmişti. Her yıl Viyana ve Almanya'ya ihraç edilen öküz sayısı tahminen 80.000 kadardı. Yeri gelmişken belirtelim ki ihraç edilen bu öküzler yalnız et tüketiminde değil tarla sürmede de kullanılıyordu. Bir başka iddiada vergi tahsildarlarının baskı ve zulmü yüzünden köylü nüfusun topraklarını terk ettiği, sonra da bu arazinin otlağa dönüştürüldüğü şeklindedir. Ancak bu mantık çizgisi de pekala ters yüz edilebilir. Aslında Avrupa'nın sığır ihracatına daha yüksek fiyat teklif etmesidir ki hayvan yetiştiriciliğinin tarım aleyhine genişlemesine yol açmış olabilir. Osmanlı egemenliğinde çok sayıda köyün tamamen terk edildiği ve tarımsal ekonominin yıkıma uğradığı yolundaki genellemelerin yanıltıcı olduğunu artık biliyoruz. En azından bazı yerlerde köylerini ve tarlalarını terk eden köylüler gidip başka yörelere yerleşiyor ve yeni köyler kuruyorlardı. Aslında zamanla köylerin terk edilmesi Bizans ve Osmanlı imparatorluklarında da görüldüğü gibi ortaçağ tarımı ve toprak sahipliği koşullarında genel bir olguydu. Avusturya'dan yapılan ithalat arasında bıçaklar, bakır ve kalay önemli yer alıyordu. Özellikle Osmanlı ülkesinde çok rağbette olan ucuz Avusturya bıçakları, yünlü kumaşların ve süvek denen başlıkların yanı sıra batıdan ithal edilen en önemli mallardandı. Bakınız tablo 64. Tablo 64. Buda ve Peştek iskelelerindeki toplam madeni eşya ithalatı ve vergilendirilmesi. Madeni eşya, bıçak, 1571'de 436.750 adet ve 36 fuji. 1573'te 274.250 adet ve 113 fuji. 1580'de 1500 adet ve 159 fuji. Gümrüğü her 100 adetten 25 akçe, eğer iyi kalite değilse 12 akçe. Kılıç, 1571'de 300 adet, 1573'te 6 denk. Atnalı, 1571'de 76 denk, 1573'te 146 denk, 1580'de 22 denk. Kaynak, Fekete ve Kaldi Nagi, 1962, Balkan, 1943, sayfa 303. Sopron namındaki büyük kentte Evliya Çelebi, bıçak ve demirden benzeri alet edevat yapımıyla uğraşan çok sayıda, parantez içinde 3000 soru işareti, dükkanla birlikte Osmanlı piyasası için yünlü kumaş ve kağıt ürünleri de yapan birçok imalatçı ile karşılaşmıştı. Kaynak Evliya Çelebi 1896-1938 7 sayfa 11. Sayfa 373. Hindistan ticareti. 1500'den önce baharat ticaret yollarındaki kaymalar. Daha önce de gördüğümüz gibi Asya'dan Akdeniz'e uzanıp Çin, Hindistan ve İran'dan ipek ve baharat taşıyan kervanlarca kullanılan belli başlı ticaret yolları Pax Mongolica'nın, parantez içinde Moğol Cihan Barışı'nın hüküm sürdüğü 1260-1345 döneminde kuzeye, yani ya Tana, parantez içinde Azov, Osmanlı döneminde Azak, Soldajov ve Kefe gibi Karadeniz limanlarına ya da Sultaniye veya Tebriz üzerinden Trabzon, Samsun, Ayas, parantez içinde Layas, Antalya ve Efes gibi Anadolu limanlarına kaymıştı. Bu değişiklik Memlük egemenliğine giren Arap Orta Doğusu ile İran'da üstlenen ve Irak ile Körfez'i kontrol altına alıp Hint baharatı, değerli taşlar, Bahreyn incileri, Çin porseleni, ipek, misk ve ravent ticareti üzerinde tekel kurmaya çalışan Moğollar arasında şiddetli bir mücadeleye yol açıyordu. Şimdi Tebriz, uluslararası ticaret yollarının kavşağı haline gelmiş ve Doğu ile Batı arasındaki en önemli uluslararası ticaret merkezi olarak Kahire ile Bağdat'ı gölgede bırakmıştı. Gerek Tebriz'e, gerekse yukarıda sözü edilen Anadolu limanlarına yerleşen Venedik ve Cenova tüccar toplulukları, Asya imtiyası, özellikle ipek ve baharatla birlikte yerli ürünler üzerinden canlı bir ticaret yürütmekteydiler. Artık Batı tüccarı Urgenç, Astrahan veya Saray üzerinden Tana'ya ulaşan Hint baharatını bu kentte balya balya alıp yüklüyor, karşılığında Avrupa ünlüleri satabiliyordu. Tablo 65. 14. yüzyıl ortalarında baharatın ve Avrupa yünlülerinin fiyatları. Yünlü kumaş türü. Brüksel. Balya başına kumaş fiyatı 400-500 florin. Baharat türü. Düzeltiyorum. Yünlü kumaş türü Chalons veya Louvier. Balya başına kumaş fiyatı 150-250 florin. Böve. Balya başına kumaş fiyatı 110-160 florin. Cadi de Perpignan. Balya başına kumaş fiyatı 90 florin. Kaba Languedoc yünlüsü, balya başına kumaş fiyatı 50-60 florin. Ham ipek, balya başına kumaş fiyatı 300-400 florin. Baharat türü. Karabiber, bir balyası yaklaşık 91 kilogramı 75-85 florin. Girofle, bir balyası 170 florin. Zencefil, bir balyası 35-45 florin. Tarçın kabuğu, bir balyası 40 florin. Şeker, kutu başına 30 florin. Safran, bir balyası 370 florin. Çivit, bir balyası 65 florin. Kaynak, Hers, 1955 sayfa 157-209'dan özetleyen Bottier, 1970 sayfa 300. Kaynaklarımız 14. yüzyılın ikinci yarısındaki durumu aydınlatmaya yeterli bilgi sunmuyor. Ancak 1338-1343'te Latinlere karşı halk ayaklanmalarının patlak vermiş ve Tebriz, Almalik ve Altın Ordu'da Moğol hükümdarları düşmanca bir tavır içine girmiş bulunuyordu. Buna göre Latin tüccarının Mısır Memlukları'nın nezdindeki ticaret imtiyazlarını yenileyip, Katalonyalılar 1341'de, Venedik ve Cenovalılar'da 1345'te olmak üzere Asya imtiyası alınmak için tekrar İskenderiye ve Beyrut'a döndüklerini görüyoruz. Son zamanlarda Botiye, Tebriz-Trabzon bağlantısının kesilmesi üzerinde duruyor. Böylece Anadolu'dan geçen Asya ticaretinin gerilemesi olayını başka biçimde açıklamaya çalışıyor. Ona göre önce Osmanlı Sultanı 1. Bayezid, Venedikleri Balkan Yarımadası'nın kıyılarındaki müstahkem mevkilerinden söküp atmaya girişmiş, sonra da Timur, Küçük Asya'yı istila ederek örneğin 1402'de İzmir'i alması Latinlere karşı düşmanca bir politika gütmüştür. Gerçekte ise bu dönemde Venedikliler ve Osmanlılar siyaset sahnesinde çatışmakla birlikte Venedik'in bu bölgenin yerel ürünlerine, özellikle buğdayına duyduğu hayati ihtiyaç nedeniyle bir yandan da aralarında düzenli ticaret ilişkilerini sürdürüyorlardı. Nitekim Timur'un Anadolu'dan çekilmesinin ardından Venedik ticareti 1403'te hem Venedik ile Bizans arasında hem de Venedik ile Osmanlı Sultanı arasında imzalanan elverişli bir anlaşmayla birlikte hızlı bir toparlanma içine girmişti. 1404 tarihli Venedik konvoyu, parantez içinde Mudas'ı, bu sayede Trabzon'dan yeniden 20 ton karabiber, 20 ton çivit, 7 ton tarçın ve 4 ton zencefilin yanı sıra 31 ton ham ipeği ve körfezden gelme incileri de içeren hayli zengin bir hamule yükleyebilmişti. Venedik rotası üzerinde bu muda, Beyrut ve İskenderiye'den Modon'a gelip depolarda bekleyen 42 ton karabiberi de devralmıştı. Buna karşılık Cenova gemileri Trabzon'dan çoğunlukla şap, balmumu, mod peynir ve deri gibi Anadolu ürünleri yüklüyor, aldıkları karabiber ise topu topu bir tonda kalıyordu. Gene de Venediklilerin İskenderiye ve Beyrut'tan yaptıkları muazzam baharat alımlarına kıyasla bu sırada Karadeniz limanlarından yapılan alımların hayli önemsiz kaldığını belirtmek gerekir. Tur, Kahire güzergahı üzerinden İskenderiye'ye ya da Cidde, Mekke, Şam güzergahı üzerinden Beyrut'a ulaşıp bu iki limanda Latinlerce satın alınan baharat, bütün bu dönem boyunca yılda ortalama 600-700 tonu buluyordu. Ve buralardaki baharat ticaretine yılda 500 tonluk payıyla Venedik hakimdi. Başka bir deyişle bu sırada Asya ticaretinin güney güzergahı artık tamamen toparlanmışken, bu ticaretin Trabzon, Tana ve Kefe'de son bulan kuzey güzergahları eski önemlerini kaybetmeye yüz tutmuştu. Esasen baharat ticaretinin tekrar güneye kaymasıydı ki Osmanlı bursasının gerek Hint Arap malları gerekse İran ipeği için yeni bir pazar olarak yükselişinin zeminini hazırlamıştı. Daha önce de gösterdiğimiz gibi 15. yüzyılda, hatta belki daha erken bir tarihte Bursa hem İstanbul'a hem de Güney ve Doğu Avrupa'nın büyük bölümüne sevk edilmekte olan İran ve Hindistan mallarının başlıca antreposu haline gelmişti. Baharat ticaretinin tarihçileri, Pera'da üstlenen Latin tüccarın Bursa'daki bu yeni baharat piyasasından yararlanabildikleri gerçeğini tamamen göz ardı etmiş bulunuyorlar. Cidde'ye gelen Hint baharat kargoları Mekke'de haç dönüş kervanlarına katılan tüccar tarafından Şam'a taşınıyordu. La Brocquière 3000 develik büyük Mekke kervanından bir grubun Halep, Konya, Akşehir ve Kütahya üzerinden yaklaşık 50 gün süren bir yolculuktan sonra Bursa'ya varışına tanık olmuştu. La Brocquière Akşehir'de bir kervansarayda 25 Arap ile de karşılaşmıştı. Şam kervanının getirdiği baharat Bursa'da Peralı Cenova tüccarına teslim ediliyordu. 1470 gibi daha geç bir tarihte Pera'daki Floransa temsilcilerinden Benedetto Dei, ülkesi tüccarının Bursa'dan yeterli miktarda baharat temin edebildiği görüşündeydi. Bursa'da karabiber, kök boyası ve safran ithalatından sağlanan gümrük geliri 1487'de 100 bin akçe ya da 2000 düka altını kadardı. Daha sonra bu miktar 135 bin akçeye de çıkacaktır. 15. yüzyılda Hindistan mallarının Osmanlı Türkiye'sine ithalinde İskenderiye, Antalya deniz yolundan da yararlanılıyordu. 1472'de Venedikliler Antalya'yı yağmaladıklarında bu Osmanlı limanında buldukları baharat miktarından çok etkilenmişlerdi. O sırada bu güzergah üzerinde Bursa tüccarı faaldi. Bunun çarpıcı örneği Hayrettin ile azatlık kölesi Hacı Koçi adındaki iki tacirin ortaklığıdır. Bunlar Mısır'a deniz yoluyla ağaç, kereste, demir, deri, kürk ve zift, karayoluyla da Bursa dokumaları ve safran gibi değerli emtia ihracına 545 bin akçe ya da 11 bin düka altını gibi muazzam bir meblağ yatırmışlardı. Mısır'dan ise Suriye sabunları ve baharat ithal ediyorlardı. 1477 tarihli Antalya Gümrük Kanunnamesi de başlıca ihraç mallarının tekstil, ham ipek, sof, parantez içinde mohair, demirden alet edevat, ağaç ve kereste, başlıca ithal mallarının ise baharat, şeker ve çivit olduğunu doğruluyordu. Aynı limana ait 1560 tarihli ve ayrıntılı bir gümrük defterine bakılırsa Antalya'ya o zamanlar baharat ve boya ithalatı hala sürüyor ama asıl pirinç, keten ve şeker ithalatının hacmi yanında artık önemsiz kalıyordu. Suriye Trablusçam'ından Antalya'ya pamuk, sabun ve zeytinyağı ihracatı da hayli büyük miktarlardaydı. Ancak Antalya, Alaiye ve Finike'den ağaç ve kereste ihracı Mısır trafiğindeki bütün diğer kalemler yanında ağır basıyordu. Kökü çok eskilere, Firavunlar dönemine giden bu ağaç ve kereste ihracatının temelinde tamamen ormansız olan Arap ülkelerinin Anadolu'daki Toros silsilesinin orman ürünlerine süre gelen bağımlılığı yatmaktaydı. Osmanlı Devleti bu karlı trafiği 1477 tarihi itibariyle yılda 3000 düka altını getiren bir devlet tekeline dönüştürmüştü. Kereste ve odun kömürü üretimi Maraş'tan Teke'ye kadar uzanan sıra dağlardaki Türkmen aşiretlerinin en önemli faaliyetlerindendi. Bu işle uğraşan aşiret gruplarına ağaç eri ya da tahtacı denirdi. Her halükarda Antalya, Osmanlıların 1522'de Rodos'u alıp İstanbul ile Mısır'daki İskenderiye ve Dimyat limanları arasında dolaysız deniz yolunu güvenli kılmalarından sonra uluslararası Hint baharatı ticaretindeki eski önemini 16. yüzyılda artık yitirmişti. Ancak zaten yükte hafif, pahada ağır Hint emtiasının esas güzergahı daima Şam, Bursa, Kervan yoluydu. Ve Bursa gerek Türkiye gerekse Doğu ve Güneydoğu Avrupa'nın önemli bir kesimi açısından bu tür emtianın esas antreposu rolünü oynamaya devam ediyordu. Sayfa 378. Portekizlilerin Hint Okyanusu'na girişi ve Osmanlıların Kızıldeniz üzerindeki egemenlik mücadelesi. Vasco da Gama, Ümit Burnu yoluyla Hindistan'a ulaşmasının ardından ilk parti baharat sevkiyatı 1501'de Lizbon'a vardı. Portekizlilerin Hint Okyanusu'ndaki trafiği tamamen ele geçirmeye yönelik deniz harekatı baş döndürücü bir hızla gelişti. O güne kadar dünya baharat ticaretinden nemalanan Mısır ve Venedik ise yüzlerce yıllık tekerlerinin yıkılması tehlikesine derhal reaksiyon gösterdiler. Daha 1502'de Venedik Kahire'ye bir elçi gönderip Memlük Sultanı'nı Portekizlilerin başarıya ulaşmasının ne gibi felaketli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Sultan Malabar hükümdarlarının pazarlarını Portekizlilere kapamalarını talep etti. Calicut ve Gujarat hükümdarları Portekizlilere karşı Müslümanlardan yana oldular. Bu iki bölge Müslüman baharat tüccarının Hindistan'daki geleneksel faaliyet merkezleriydi. Bundan kısa bir süre sonra 1503 kışında Portekizlilerin Kızıldeniz'e de sızması Kahire'yi telaşa verdi. Ne var ki Memlük Sultanı ancak gümrük gelirlerinde hatırı sayılır bir düşüş baş gösterdikten sonra Portekizlilere karşı ciddi önlemler almaya girişti. Beraberinde 1500 kadar Rumi, parantez içinde Türk, paralı askerde bulunan Emir Hüseyin adında bir Türkmenin komutasındaki Memlük filosu 1508'de Koçin yakınlarındaki Çağul'da Portekizlilere baskın verdiyse de 1509'da Portekizlilerin karşı saldırıya geçmeleriyle bozguna uğradı. Bu olayda Calicut ve Gujarat hükümdarları bir kere daha Memluklarla işbirliği yapmışlardı. Ancak yenilgi Hint Okyanusu'ndaki Portekiz denetimini pekiştirmekle kalmadı, Memlukların da sonunu hazırladı. Çünkü artık Memlük sultanlarının kendileri dahil İslam aleminde herkes bu can alıcı mücadeleyi sürdürebilecek biricik gücün Osmanlı Devleti olduğunu kabul ediyordu. Mekke ve Medine Portekizlilerce istila edilmek tehlikesiyle yüz yüze bulunmaktaydı. 1510'da Memlük Sultanı Kansu el-Gavri, Süveyş'te bir donanma inşası için gerekli malzeme ve ustalar göndermesini 2. Beyazıt'tan istedi. Osmanlılar 30 gemi dolusu kereste, top ve benzeri malzemeyi yola çıkardılar. Ancak muhtemelen Portekizlilerin talebi üzerine harekete geçen Rodoslu Hospitalier tarikat şivalyeleri bu konvoyun yolunu kesip yok ettiler. Osmanlılarsa hiçbir ödeme kabul etmeden sonraki yıllarda Mısır'a yeni yeni konvoylarla silah, barut, malzeme ve usta göndermeyi sürdürdüler. Mehmet adında bir Osmanlı kaptanı Süveyş'e vardığında muhatabına şöyle tekmil veriyordu. Ben buraya Osmanlı Sultanımız tarafından Hindistan cihetinde zuhur etmiş olan şu frenkleri, parantez içinde Portekizlileri bertaraf edecek gemilerin inşası için gerekli malzemeleri hazırlamak üzere gönderilmiş bulunuyorum. Benden önce de sultanın kaptanlarından Hamit ve Hasan aynı amaçla gönderilmişlerdi. İnalcık 1957A sayfa 503-504. Öte yandan bütün bu hazırlıklar Portekiz istihbaratınca Lizbon'a bildirilmekteydi. Malabar kıyısı boyunca devreye gezen Portekiz flotillaları, Kızıldeniz yönünde rota tutturan Hint ve Müslüman gemilerini ele geçirmek, yakmak veya batırmak suretiyle trafiği kesmeye çalışıyordu. Bunun için onlar tam bir abluka uygulamanın yanı sıra Sokotra adasındaki deniz üslerine ek olarak Babül Mendeb Muazı ile Boğazı ile Hint baharat gemilerinin son iskelesi olan Aden'i de kontrol altına almak zorundaydılar. Zira aslında bütün bu dönem boyunca Hindistan'dan baharat sevkiyatı hala Mekke'ye ulaşıyordu. Buna karşılık 1513'te Portekizlilerin Kızıldeniz'deki Kamaran adasını ele geçirip tahkim ederek üs edinmeleri Memluklar açısından çok kritik bir durum yaratmıştı. Ve şimdi mücadele yalnız Memluklarla birlikte Osmanlıları değil rakipleri Safevileri de içine alıyordu. Portekizlilerin başarısı bölgenin tamamında yeni yeni karşı ittifaklara yol açmaktaydı. İran Şahı Portekizlilerle dostça ilişkiler kurup onlardan ateşli silahlar alıyor, Şah'ın 1515'te Halep'e saldırmaya hazırlandığı söylentileri yayılıyordu. Memlük Sultanı Yemen ve Aden'i Mısır'a katmaya çalışırken Portekiz Amirali ve Valisi Albuquerque de 1513'te Aden'i ele geçirmek için bir saldırı düzenledi ancak başarısız oldu. 1503'ten itibaren filolarıyla Kızıldeniz'e sızmaya başlayan, 1513'ten itibaren de bu girişimleri hemen her yıl tekrarlayan Portekizliler kıyı boyunca stratejik noktalarda müstahkem mevkiler kurup denetim sağlamaya, böylece Hindistan ticaretini tamamen abluka altına almaya kararlıydılar. İlk hedefleri ise Memlukların ve sonra Osmanlıların Süveyş'teki deniz üslerinde barındırdıkları donanmayı yok etmekti. Ortadan kaldırılmadığı sürece bu filo Portekiz'in Hint Okyanusu'ndaki egemenliğini daima tehdit edecekti. Arap ve Hint ticaret gemileri açık denizlerde Portekiz devriyelerinin arasından kolayca sızabildiklerinden Hindistan'ın Mısır ve Suriye ile ticaretini tamamen durdurmanın en kestirme yolu Kızıldeniz'i kontrol altına almaktı. Sonunda Osmanlılar Yemen ve Suakin'i fethedip Aden'i, Sihir'i ve Habeşistan'ın Babil Mendeb'ten aşağıya uzanan kıyı kesimini kendi kontrolleri altına almak suretiyle Hindistan'ın Orta Doğu ile ticaret bağlantısını kesmeye yönelik Portekiz strateji planını boşa çıkarmış oldular. Aslında Osmanlı asker ve denizcileri daha 1509 veya 1510 yıllarından itibaren Portekizlilere karşı mücadelenin ön safında yer alıyordu. Anlaşılan Osmanlı yönetimi gönüllülerin çoğunlukla da Türkmen kökenli başıbozuk paralı askerlerin gidip Memlük Sultanı'nın hizmetine girmesine izin vermekteydi. Anadolu'dan gelen ve Araplar ile Hintliler arasında Rumi olarak anılan zamanın yivsiz ağızdan dolma tüfekleriyle silahlı bu maceracı savaşçıların bir kısmı bu andan itibaren Yemen'de ve başka yerlerde önemli bir rol oynamaya koyuldular. Bu Osmanlı askerlerinden komutanlarını terk edenler Yemen'den Körfez'e ve Hindistan'a kadar yayılarak yerel hükümdarların hizmetine girdiler. Ateşli silah yapma ve kullanma becerisine sahip olduklarından Portekizlilere karşı istihdam edilebilecek etkili profesyonel askerler olarak çok revaçtaydılar. 1513'te Alfonso de Albuquerque kralına Rumiler ortadan kaldırılmadıkça Portekizlilerin bölgede rahat yüzü görmeyeceğini yazıyordu. 1525'e gelindiğinde Hindistan'daki Türk Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Babür de artık hizmetinde özel olarak kayırdığı iki Türk top döküm ustası bulundurmaktaydı. Daha sonra 1538'de Osmanlı ordusu Diyu'da Portekizlilerle savaşırken Osmanlı askerlerinin bir kısmı kendilerine Osmanlı Sultanı'ndan aldıklarının 10 katı maaş teklif eden Gujarat Sultanı Mahmud'un hizmetine geçeceklerdir. Kısacası Avrupa ateşli silahlarına aşinalıkları nedeniyle Osmanlılara Orta Asya'dan Hindistan'a ve Sumatra'ya kadar her yerde kapılar ardına kadar açılmaktaydı. Toplam 19 gemiden oluşan yeni Memlük filosu Osmanlı Sultanı'nın yardımıyla inşa edildi. Osmanlı kaptanı Selman Reis'in komutasında 30 Eylül 1515'te Süveyş'ten ayrıldılar. Gemilerdeki 3000 savaşçının 1300'ü Türklerden, Yeniçerilerden, Leventlerden ve Anadolu'nun Türkmen paralı askerlerinden oluşuyordu. Selman hemen saldırıya geçip Portekizlileri Hint Okyanusu'ndan kovmak niyetindeydi ancak beklenmedik bazı güçlükler bu planı yürürlüğe koymakta geciktirici rol oynadı. Bir kere Karaman Adası'nda kale yapımı fazla uzun sürdü. Ardından Memlük komutanı Birleşik Filo'ya zorlu bir direniş gösteren Yemen'i ve Aden'i zapt edemedi. Parantez içinde 17 Eylül 1516. Hindistan hükümdarları ise Memlük filosunun yolunu boş yere gözleyip duruyorlardı. Bu arada Osmanlı ordusunun Mercidabık'ta Memlük kuvvetlerini bozguna uğrattığı ve Mısır Sultanı'nın savaşta can verdiği 24 Ağustos 1516 haberi Selman'a ulaştı. Artık Portekizlilere karşı mücadele doğrudan doğruya Osmanlı sultanlarınca yürütülecekti.